Çağımız teknoloji ve iletişim çağı. Bilgisayarlar ve telefonlar tüm dünyayı birbirine bağlıyor. Bugün yaklaşık 6 milyar insan teknolojinin yardımıyla birbirine ulaşabiliyor. Bilim adamları, iletişim teknolojilerini bir adım daha ileriye taşıyabilmek için yeni projeler geliştiriyor. Ancak şu anda yeryüzünde öyle bir iletişim ağı kurulu ki yaklaşık 100 milyar kullanıcı bu iletişim ağı üzerinden sürekli haberleşiyor. Bu kullanıcılar iletişimi kolaylaştırmak için trilyonlarca yeni bağlantı kuruyor. Burada bilgisayarınızdaki gibi bağlantı sorunları pek yaşanmıyor. Kullanıcılar hiç dinlenmiyor. Burada elektrik kesilmiyor. Burası beyin. Sahip olduğunuz bu mükemmel iletişim ağı daha hiç kimse varlığınızdan haberdar değilken kurulmaya başladı. Doğumunuzla birlikte sistem gelişimi hızlandı ve o günden beri kurulan ağların sayısı her geçen gün artıyor. Yaşınız ilerledikçe deneyimleriniz beyninizi, beyniniz de sizi şekillendiriyor. Çevrenizle kurduğunuz ve gelecekte sürdüreceğiniz o güçlü bağ mümkün kılıyor.
Bu belgeselde insan hayatının en önemli unsurlarından biri olan beynin içindeki o kusursuz ve ilahi tasarıma, işleyişe tanık olacağız.
Bu bebek henüz 3 haftalık. Annesinin bile onun varlığından henüz haberi olmayabilir. Ancak bebeğin tüm bedeninde müthiş bir hareketlilik ve değişim var. Hücreler bu dönemde hızla çoğalıp değişime uğrar. Omurgada yine aynı dönemde belirginleşmeye başlar. 4. hafta içinde en hızlı gelişen hücreler sinir hücreleri, yani nöronlardır. Her dakika yaklaşık 500 bin nöron oluşur. Nöronlar en uzun ömürlü hücre grubudur ve bir yaşam boyu hiç yenilenmeden bizimle yaşarlar. 4. haftanın sonunda nöronlar omurgayı terk ederler. İşte burada yine büyük bir mucize gerçekleşir. Nöronlar bu yolculukta nereye gideceklerini ve ne yapmaları gerektiğini çok iyi bilirler. Asla yolu şaşırmazlar. Bu oluşumda hiç hata payı yoktur. Peki, görmek için gözleri, duymak için kulakları olmayan nöronlar nasıl olur da yönlerini hiç hata yapmadan bulurlar? Bu kadar kusursuz bir yolculuğun tesadüfen gerçekleşme ihtimali yoktur. Akıl ve sağduyu sahibi olan her insan için cevap açıktır. İnsan vücudundaki her hücre özel bir görev için yaratılmış, görev yapması gereken yere yine özel olarak yerleştirilmiştir. İnsan bedenindeki her ayrıntı Allah'ın yaratma sanatının bir eseridir. Kur'an'da da bildirildiği gibi, göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır. Beynin tasarımındaki birbirinden kusursuz yapılardan biri de nöronların yardımcısı gliyalardır. Gliyalar, nöronların daha çabuk hareket edebilmesi için kaygan lifler oluştururlar. Bu lifleri çok şeritli bir otoyola benzetebiliriz. Nöronlar işte bu otoyolu takip ederler. Nöronlar bu yol yardımıyla doğru adrese konvoy şeklinde ilerler. Bu ilerlemede asla trafik kilitlenmez, kazalar yaşanmaz. Çünkü her bir nöron kendisine kodlanmış bilgileri en uygun zamanda ve doğru biçimde kullanarak düzenle yol alır. Nöronların bu yolculuğu adeta bir göçü andırır. Omurga dışına ulaşan nöronlar artık katmanlar halinde beyni oluşturmaya başlar.
Beyindeki gelişimi bir tiyatro oyunu gibi düşünebilirsiniz. Bu oyunda genetik kodların yazdığı bir senaryo bulunuyor. Ancak ne bir yönetmen ne de yapımcı var. Tüm bunların yanında birbirinin dilinden anlamayan bir grupta oyuncu var. Ancak bu oyun başarıyla sahneye koyuluyor. Benim için bu tam bir mucize.
Anne karnında 6 ayını dolduran bebeğin neredeyse tüm organları belirginleşir. Elleri, burnu, kalbi, ciğerleri ve beyni. Bu dönemde beyin gelişimi çok hızlıdır. Beyindeki nöron sayısı 100 milyara ulaşmıştır. Bu hücreler arasında trilyonlarca bağlantı kurulur. Ve bu bağlantıların sayısı bir hayat boyunca hiç durmaksızın artmaya devam eder. Bu bağlantıların nasıl kurulduğunu henüz bilim açıklayamıyor. Nöronlar arasında oluşan elektrik akımları beyinle vücut arasındaki aralıksız iletişimi sağlar. Bebeğin dünyaya gözlerini açtığı ilk an bu. Bu andan itibaren uzun bir öğrencilik dönemi bekliyor kendisini. Bebek, gözlerini, kulaklarını, ayaklarını nasıl kullanacağını öğrenecek. Aynı zamanda Allah'ın sadece insana bahşettiği konuşma ve düşünme yeteneğini geliştirecek. Bunun için anne karnında 9 ay süreyle durmadan çoğalan ve bağlantılar kuran sinir hücrelerini kullanacak. Koku alma, bebeğin ilk gelişen duyularından biridir. 2 günlük bir bebek, annesini bu yolla tanır. En geç gelişecek olan duyusuysa görmedir. Yeni doğmuş bir bebeğin gözündeki dünya henüz çok net değildir. Bebek ancak 6 aylık olduğunda çevreyi bir yetişkin gibi görmeye başlar. Hareketli cisimleri takip edebilir ve derinliği algılar. Bebeğin olgunlaşma sürecinde nöronlar sürekli bilgi depolar. On bir aylık bir bebeğin beyni artık bulunduğu kültürü, konuşulan dili ayırt edebilecek olgunluğa erişmiştir. Bu sürede bazı nöron ağları diğerlerinden daha sık kullanılır. Bu ağların bir kısmı çoğalır ve güçlenirken kullanılmayanlar yok olur. Tüm bilgisayarlardan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olan ve sınırları belirlenemeyen sinir sistemi nasıl çalışmaktadır? Sinir sistemi yaklaşık 100 milyar nörondan ve bunların arasındaki trilyonlarca bağlantıdan oluşur. Trilyonlarca ağın ne demek olduğunu hayalimizde canlandırmaya çalışalım. Bilgisayarda internet üzerinden bir arkadaşınızla mesajlaştığınızı düşünün. Ve sonra bir arkadaşınız daha katılsın. Şimdi bunu biraz daha büyütelim. İstanbul'da yaşayan 16 milyon insan aynı anda internet üzerinden birbirleriyle mesajlaşsın. Üstelik bu mesaj trafiği bir bütün olarak ortak bir amaca hizmet etsin. Ve bu iletişim hiç kesintisiz bir ömür boyu sürsün. Ve şimdi de şehir sayısını 62 bine çıkaralım. 62 bin İstanbul dolusu insanın her an ve sürekli birbirleriyle iletişim halinde olduğu bir ağ hayal etmeye çalışalım. İşte bu beyindir.
Böyle bir iletişim ağını kurabilmemiz şu anki teknolojiyle mümkün değildir. Ancak beynin derinliklerine yerleştirilmiş çok sayıda hücre birbirleriyle böyle bir iletişim halindedir. Bu durum başlı başına bir yaratılış mucizesidir.
Sinir sistemi iki kısma ayrılır. Çevresel sinir sistemi ve merkezi sinir sistemi. Çevresel sinir sistemi, vücudun her yanından edinilen bilgileri müthiş bir hızla beyne iletir. Omuriliği oluşturan yaklaşık 1 milyar nöron bu işle görevlidir. Vücudun her noktasını, kolları, bacakları, iç organları bir komünikasyon ağı oluşturacak şekilde saran nöronlar, beyin ve vücut arasındaki bağlantıyı sağlar. Vücudumuzun her bir noktasına ulaşan sinirler, tüm vücudun uyumlu çalışmasını ve dengesini sağlar. Merkezi sinir sistemi ise vücuttan gelen verilerin yorumlandığı ve bu verilerin doğrultusunda kararların verildiği çok karmaşık bir komuta merkezidir. Merkezi sinir sisteminde yer alan nöron sayısı 85 milyardır.
Bu sistemin en önemli parçası olan beyin, tüm vücut kütlesinin sadece %2'lik bölümünü oluşturur. Ve milyarlarca nöron bu sınırlı küçük organa sığabilecek özellikte yaratılmıştır.
Sistemin ana görevlileri milimetrenin sadece 200'de biri boyundaki mikroskopik hücrelerdir. Bunlar bir araya geldiklerinde bugün hala pek çok fonksiyonu bizim için sır olan beynin çalışmasını sağlar. Ve hepsinden önemlisi bu muhteşem haberleşme ağını oluşturanlar şuurlu insan toplulukları değil, sadece bir grup hücredir. Beyin hücrelerinin zarları üzerinde kendilerine ulaşan mesajları algılayan antenler, yani dendritler bulunur. Antenlerin bağlı bulunduğu bir ana gövde ve gövdenin diğer ucunda bilgiyi yayan tek bir santral, yani akson vardır. Nöronlar bulundukları yer ve yaptıkları işe göre şekil alırlar. Örneğin, omurilikten kola mesaj iletecek akson 1 metre uzunluğundayken, gözden beyne uzanan diğer bir akson sadece 5 santimetre uzunluğundadır. Milyarlarca nöron, duyu organları aracılığıyla edinilen bilgileri inanılmaz bir hızla beyne taşırlar. Bu hız, saniyenin sadece 50'de biri kadardır. Bunu yaparken elektriksel ve kimyasal sinyaller kullanırlar. Bir sinir hücresindeki anten sayısı 100 ila 10 bin arasındadır. Bu sayı ihtiyaca göre azalıp çoğalmaktadır. Antenler bir hücreden gelen bilgileri yakalayıp diğer uçtaki santrale gönderirler. Santral, yani akson uçta bilginin dağıtımını yapacak keseler bulunur. Bunlar elektrik sinyalini kimyasal sinyale çeviren ileticiler, yani nörotransmitterlerle doludur. İki nöron birbirinden sinaps boşluğuyla ayrılır. Şu anda gördüğünüz bu aralık, gerçekte milimetrenin 50 binde biri kadardır. Nörotransmitterler, bir hücreden diğerine bu boşluktan geçerek atlarlar ve iki hücre arasındaki iletişimi sağlarlar. Bir hücre ucunda vericiler, diğer hücre ucunda alıcılar bulunur. Verici uçtaki nörotransmitterler bir elektrik sinyaliyle uyarılır ve bu uyarıyla akson uçtan bombardıman halinde bir molekül akışı başlar. Diğer hücre yüzeyi tıpkı bir laleyi andırır şekilde alıcılarla kaplıdır. Moleküller buraya ulaştığında alıcılar yapraklarını açar ve moleküllerin geçişine izin verir. Her molekülün geçebileceği tek bir kapı vardır. Molekül ve gireceği kapı tıpkı bir anahtar ve kilit gibi birbirine uyacak şekilde yaratılmışlardır. Ve hiçbir transmitter başka bir transmitter'e ait kapıdan içeri giremez. Moleküller alıcı hücrede yeniden elektrik akımı oluştururlar. Bilgi diğer hücreye iletilmiş ve nörotransmitterlerin görevi tamamlanmıştır artık. İşleri biten moleküller kendi cinslerine ait olan ve farklı nörotransmitterlerin asla kullanamayacağı özel bir kapıdan geçerek kendi sinir hücrelerine geri dönerler.
Nöronların tüm görevlerini kusursuz bir biçimde yerine getirebilmeleri için beslenmeye ihtiyaçları vardır.
Beyin hücreleri yalnızca saf glukoz ve oksijenle beslenir. İhtiyaç duyulan oksijen nöronlara ulaşmazsa bilgi iletimi kesintiye uğrar. Zira nöronların yakıtı olan glukoz ancak yeterli oksijen varsa kullanılabilir hale gelir. Oksijen eksikliğinde şeker kullanılamaz. Bu durumda bilgiler ya yavaş depolanır ya da hiç depolanamaz. Biz bu durumu geç algılama, geç fark etme ya da çabuk unutma olarak tanımlarız. Nöronlar sinir sisteminde yalnız değillerdir. Glia hücreleri sinir hücrelerini desteklemek ve korumakla görevlidirler. Kütle olarak beynin yarısı glia hücrelerinden oluşur. Bunlar sinir hücrelerinden daha küçük oldukları için sayıları sinir hücrelerinin 10 katı kadardır. Bazı glia hücreleri nöronların beslenmesine yardımcı olurlar. Bazıları da aksonların çevresinde miyelin adı verilen kılıfı oluştururlar. Bu kılıf elektrik sinyalleri taşıyan aksonların yan yüzeylerini izole ederken uç noktalarda iletkenliklerini artırır. Yani bilgi en az kayıpla ve çok yüksek hızla diğer nöronlara aktarılır. Günümüzde tüm iletişim aygıtları ve tıp cihazlarında aynı mantıkla, yani bilgi hızını artırıp kaybı azaltacak özel yalıtımlı fiber kablolar kullanılmakta. Bu kablolar yardımıyla bilgi transfer süreleri kısaltılmaya çalışılıyor. Fiber kablonun keşfi teknolojinin yayılmasında ve hızında büyük önem taşıyor. Ancak insan bedenine baktığımızda daha ana karnındayken tüm detayların düşünüldüğünü ve kusursuzca doğru yerlere yerleştirildiğini görüyoruz. Tıpkı miyelin kılıfının sadece beyin nöronlarında, yani olması gereken yerde en mükemmel biçimiyle yaratıldığı gibi.
Bir grup glia hücresi sinir sistemini yabancı madde ve mikroorganizmalara karşı korumakla görevlidir. Bu gruptakiler yabancı maddeleri kuşatıp içine alarak ve adeta yiyerek yok ederler. Şu ana kadar değindiklerimiz, beyin hakkında bilgi sahibi olduğumuz işlevlerin en basit özeti bile olamayacak kadar azdır. Ve bugün bilim adamlarının beyin hakkında bildikleri de sadece buzdağının su yüzeyinde kalan kısmıdır. Beyin işte bu denli kompleks ve üstün bir tasarıma sahiptir. Bir yaratılış mucizesi olduğu açıkça belli olan bu tasarımı tesadüflerin ürünü gibi göstermek, evrim teorisiyle açıklamaya çalışmak, kendisine böylesine olağanüstü bir organ bahşedilmiş olan insanoğlu için tek kelimeyle akıl dışıdır. Bu akıl dışı inanca kapılarak yaratıcımız olan Allah'ı inkar eden insanlardan Kur'an'da şöyle söz edilir:
İnsan, bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi o apaçık bir düşman kesilmiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki, çürümüş, bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki, onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O her yaratmayı bilir. Çocukluk yılları beynin en hızlı geliştiği dönemdir. Çünkü Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimetlerden konuşma ve okuma becerisi bu dönemde gelişecek ve kullanılmaya başlanacaktır. Bu dönemde beyin, duyu organları aracılığıyla algılanan her şeyi kaydetmek ister. Bu nedenle çocuk beyninde yetişkin beynine oranla iki misli fazla sayıda nöron ağı vardır. Öğrenme, nöron ağlarının birbirini tanımasıyla gerçekleşir. Ağların birbirini tanıdığı oranda da çocuk düzenli bir gelişim gösterir. Örneğin, önce emekler, ardından yürür ve sonra konuşmaya başlar. Çocuk bu dönemde arkadaş edinmek, dikkatini bir noktada yoğunlaştırmak ve olayları hatırlamak gibi sosyal ve zihinsel bir dizi beceri de kazanır. Ancak bu yıllarda yaşanan hiçbir öğrenme süreci konuşmak kadar karmaşık ve mucizevi değildir. Çocuk nasıl konuşmaya başlar? Beynin yönetimindeki bu fonksiyon tesadüfi bir dizi olayın sonucunda ortaya çıkmış olabilir mi? Tüm bulgular cevabın hayır olduğunu göstermektedir. Beyin kusursuz bir yaratılışın eseridir. Allah bir ayetinde bu üstün yaratılışı biz insanlara şöyle hatırlatır. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme ve gönüller verdi. Konuşma yeteneği, insan beyninin sol yarım küresindeki nöronlarca denetlenir. Konuşmayı mümkün kılan temel düzenek, aslında doğum anından itibaren beyinde yer almaktadır. Ancak bebek, belirli bir gelişim sürecinin sonunda konuşmaya başlar. Zira tıpkı bilgisayar ağı örneğinde olduğu gibi beyin de konuşmak için gereken sayı ve nitelikte veriyi kayda alıp biriktirmelidir. Hafızayla konuşma becerisi arasında ayrılmaz bir bağ vardır. Hafıza olmaksızın konuşmamız mümkün değildir. Beynin bilgiyi hafızaya geçirmesi ise iki farklı süreçte gerçekleşmektedir. Kısa ve uzun süreli hafıza kayıtları. Çocukta uzun süreli hafıza yaklaşık 2 yaşında gelişmeye başlar. Konuşma becerisinin gelişimi de uzun süreli hafızanın gelişimiyle doğrudan ilişkili olduğundan çocuk 2 yaşında gerçek anlamda konuşmaya başlar.
Yaygın kanının aksine beyin her şeyi kıvrımları arasında kaydedip daha sonra kullanmak üzere yaşamın sonuna dek saklamaz. Anlamlandırılamayan, kullanılmayan ya da tekrarlanmayan çok sayıda bilgi, kısa dönem bellekte bir süre için bekletildikten sonra silinir.
Duyulardan gelen tüm bilgiler beynin hipokampüs bölgesinde toplanır. Bir veri önceki deneyimlerle anlamlandırılamıyorsa, bu bölgede çok kısa bir süre kaldıktan sonra silinir. Örneğin, bilmediğimiz dilde yapılan konuşmaları duyarız ancak anlamlandıramayız. Bu konuşma bizim için yararsız bir bilgi olduğundan hafızamızda uzun süre kalmaz. Bazı bilgiler de geçici bir süre için gereklidir ve kullanıldığı sürece hafızada tutulur. Bu süre bazen bir dakika, bazen bir saat, bir gün ya da 3 yıl olabilir. Örneğin tek bir sınav için ezberlenmiş bir matematik formülü ya da bir bilgisayar giriş şifresi bu tarz bilgilerdendir. Bu tarz tüm bilgiler kısa süreli hafızada saklanır ve gereksiz oldukları anda silinirler. Uzun süreli hafıza, hipokampüsten korteks tabakasına gönderilmiş olan bilgileri içerir. Korteks tabakasına yapılan her yeni kayıt, korteksin tamamını saran milyonlarca nöronu devreye sokar. Hipokampüs bu yolla yeni bilgilerle eskilerin uyumunu kontrol eder. Yeni bilgi, geçmişteki deneyimlerle uyumlu olduğu oranda dokunun daha alt katmanlarına kaydedilir. Kayıt işlemleri bütün halinde gerçekleşmez. Beyin, hafızaya alacağı bir görüntüyü veya bilgiyi önce temel parçalara ayırır. Çünkü her bir parça korteksin ilgili bölümünde depolanacaktır. Örneğin bir elma. Elmanın şekli, rengi, tadı ve kokusu beynin farklı bölümlerinde dosyalanır. İhtiyaç duyulduğunda ya da elma ile ilgili tek bir detayla karşılaşıldığında bir bütün olarak elma kavramı ve kavramın içinde barındırdığı detayların tümü hafızadan geri çağrılır. Biz buna hatırlamak diyoruz. Bu hatırlama işlemi genelde o kadar kısa bir sürede gerçekleşir ki biz herhangi bir şeyi hatırladığımızın bile farkına varmayız. Kimi zaman da örneğin 10 yıl önce izlediğimiz bir filmin adını geri çağırırken gün boyu bu adı düşünür ve bazen saatler sonra hatırlarız. Bugün beyni gelişmiş görüntüleme cihazları yardımıyla çalışma esnasında görüntüleyebiliyoruz. Ve yine bu yolla korteks üzerindeki kimi bölgelerin hangi görevi üstlendiğini biliyoruz. Örneğin bu bölüm gözden gelen sinyalleri değerlendiriyor. Bu bölümde dokunma duyusunun veri sinyallerini denetliyor. Hemen yanındaki bu bölge kas hareketlerini yönlendiriyor. Konuşma ise beynin sadece sol kısmında bulunan bu iki noktada denetleniyor. Geçtiğimiz 10 yıl içinde korteks tabakasının sadece bu kısıtlı alanının faaliyetleri çözümlenebildi. Geriye kalan bu büyük alansa hala birçok gizemi barındırıyor. Çocukluk döneminin diğer bir kompleks olgusu da okuma becerisinin gelişim sürecidir. Okumanın gerçekleşebilmesi için beyinde birbirinden farklı birçok bölge aynı anda ve uyum içinde çalışmak zorundadır. Okuma sürecinin ilk aşamasında göz ve görme fonksiyonu devrededir. Sadece görebilmek için beynimizin 30 farklı noktasından yararlanırız. Bu bölgeler rengi, hareketi, şekli, uzaklığı ve derinliği yorumlar. Okurken bu alt sistemlerin tümünden yararlanırız. Harfleri tek tek algılar ve harf gruplarını kelime şeklinde yorumlarız. Ve tüm kelimelerin bir araya gelişiyle de cümleyi anlarız. Beyin okunanları sıraya koyar. Bir tema oluşturur ve önceki hafızada uygun bulduğu milyonlarca görüntülü ya da görüntüsüz kayıttan yararlanarak yeni bir kompozisyon oluşturur. Bu sistemlerin tümü bizim bilincimizin dışında ve aynı anda aktif hale gelir ve bu sistemlerin sadece birinin sekteye uğraması halinde ise insanın tek bir harfi bile algılaması mümkün olmaz. Kısacası insanın tek bir kelimeyi okuyabilmesi bile Allah'ın ona lütfettiği muhteşem bir sistem sayesinde mümkün olmaktadır. Bu gerçeği bilen insan okuduğu her şeyi Allah'ın Kur'an'dan öğrettiği bilinçle okumalıdır. Yaradan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir.
Gençlik dönemi 12 ile 20 yaş arasını kapsar. Beyin artık fiziksel gelişimini tamamlamıştır ve ağırlığı yaklaşık 1400 gramdır. Bu olgunlaşmış beynin yapısını sağ ve sol yarımküreler, beyin sapı ve korteks olarak 3 bölümde inceleyebiliriz.
Beyin sapı, çevresel sinir sistemiyle beyni bağlayan köprüdür. Sap, kendi içinde birçok farklı bölümden oluşur. Bu sapı oluşturan küçük parçalarsa akıl almaz işlevlerden sorumludur. Burada yer alan beyincik, denge ve kas hareketlerinden sorumludur. Beyincik sayesinde iki ayağımız üzerinde dengede durur ve yürüyebiliriz. Böylesine hayati önem taşıyan bir organ, beynimizin sadece %10'u kadar ufak bir yer kaplar. Soğan ilik, kalp atışı ve solunum düzenini kontrol eder. kalbin nerede ve nasıl olduğunu dahi bilmeyen bu küçük beyin parçası, kalbin ne sıklıkla atacağını belirler. Talamus, beyin sapı ve beyin yarım küreleri arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlar. Hipotalamus ise vücut sıcaklığı, kan basıncı, ağrı, açlık ve susuzluğun kontrolü gibi birincil fizyolojik işlevlerden sorumludur. İşte tüm bu işlemleri yürüten, içinde milyarlarca siniri barındıran ve ağırlığı sadece 4 gram olan küçük bir et parçasıdır. Peki nasıl olur da bu küçücük organlar vücudun dengesini ve işleyişini sağlayan tüm fonksiyonları hatasız ve doğru zamanlamalarla gerçekleştirirler?
Tüm bu soruların yanıtı sadece her şeyi yaratan ve kusursuz biçim veren Allah'ın ilminde gizlidir. Beynin sol yarım küresi vücudun sağ yanını, sağ yarım küresi ise vücudun sol yanını denetler.
Yarım küreler birbirlerinin ayna görüntüsünde olmakla beraber aralarında önemli işlevsel farklar vardır. Örneğin konuşmayı denetleyen bölgeler sol yarım kürede, mekan algısını denetleyen bölgeler sağ yarım kürede yer alır. Kürelerin iç kısımları pek çok farklı fonksiyonlardan sorumludur. Öğrenme, hafıza, vücudun iç dengesinin korunması, vücuttaki hormon sistemlerinin kontrolü ve duygusal tepkiler bu fonksiyonlardan sadece birkaç tanesidir. Merkezi sinir sisteminin en üst düzey kontrol noktası, beyin dendiğinde ilk aklımıza gelen kıvrımlı yapıdır. Görünümü buruşturulmuş bir kağıda andıran bu yapı kortekstir. Korteks 1 milimetre kalınlığındadır ve gri renkli hücrelerden oluşur. Beynin bu tabakası düz bir zemine yayıldığında 1,5 metrekarelik bir alanı kaplar. İnsan beynindeki 1 milimetre inceliğindeki bu tabaka sayesinde okur, yazar, düşünür ve plan yapar. Korteksle ilgili önemli bir nokta insana özgü olmasıdır. Darwinistlerin insanın sözde yakın akrabası olarak ileri sürdükleri şempanzelerde ve diğer maymunlarda böyle bir tabaka yoktur.
Beyindeki tüm bu katmanlar hiçbir bilim adamının tasarlayamayacağı mükemmellikte ve tesadüfler sonucunda oluşamayacak komplekslikte yapılara sahiptir. Beynin her bir ayrıntısı özel olarak tasarlanmış ve yaratılmıştır. Akıl sahibi her insan böylesine kusursuz bir sistemin, bilinçli bir yaratışın eseri olduğunu anlayacaktır. Bu göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi olan Yüce Allah'ın benzersiz yaratmasıdır.
Olgunluk döneminin sonunda beyin tüm temel deneyimlerine sahip olmuştur. Her türlü karar ve stratejide kortekste depolanmış bilgilerden yararlanılır. Olgun bir beyinde ön plana çıkan temel farklılık duygulardadır. Duygularımız uzun süreli tüm diğer bilgiler gibi beynin derinliklerinde saklıdır. Öfke, mutluluk, korku. Her biri beynimizin ayrı yerlerinde kodlanmıştır. Doğduğumuz anda tüm duygularımız bizimledir. Ve bunlar hem Allah'ın bize verdiği birer lütuf hem de birer denemedir. Örneğin korku duygusu insanı tehlikeden uzak tutar. Mutluluk, sahip olduğumuz güzelliklerin değerini bilip bunları korumamızı sağlar. Duyu organlarımız aracılığıyla bize ulaşan bilgiler bir dizi işlem sonucunda elektrik sinyallerine dönüşür ve bu sinyaller beynimizin ilgili noktalarında yorumlanır. Biz bu yorumlar sonucunda bir kişiyi görürüz, bir çiçeği koklar veya rüzgarda sallanan yaprakların hışırtısını duyarız. Yani gerçekte ne tatlar, ne sesler, ne de görüntüler vardır. Beynimizde bulabileceğiniz tek şey elektrik sinyalleridir. Doğduğumuz andan itibaren çevremizde renkli bir dünya görür, rengarenk bir ortamla karşılaşırız. Oysa evrende tek bir renk dahi yoktur. Renkler beynimizin içinde oluşur. Dışarıda sadece farklı dalga boylarına sahip elektromanyetik dalgalar vardır. Yani algıladığımız dünya bizim içimizdedir.
Maddenin gerçeği nasıldır? Bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Gerçeği de bizim gördüğümüz gibi mi? Yani bir yaprağın yeşili dışarıda da böyle mi?
Peki ya bir hayat boyu kapkaranlık, sessiz kafatasının içinde kendisine gösterilen görüntüleri izleyen, düşünen, sonuç çıkaran, karar veren bilinç sahibi varlık kimdir? Bilinci meydana getiren varlığın, şuursuz atomların oluşturduğu su, yağ, protein gibi maddelerden meydana gelen beyin olmayacağı açıktır. Beynin ötesinde çok daha farklı bir varlık olmalıdır.
Bu varlık her şeyi o kadar gerçekçi yaşar ki hiç kimse duyduğu sesin aslıyla muhatap olmadığını fark edemez. Bu varlık Allah'ın benzersiz bir ilimle yarattığı ruhtur. Beyin, ruha ait özelliklerin ortaya çıkışında sadece bir aracıdır. Bu gerçeği reddeden materyalistler, ruhu beynin bir fonksiyonu gibi göstermeye çalışırlar. Oysa ki son 100 yıldır beyin konusunda yapılan araştırmalar, söz konusu materyalist iddiayı çıkmaza sokmuştur. İnsan bilinci beyne indirgenememekte, beynin fonksiyonlarıyla açıklanamamaktadır.
Bu nedenle materyalistler insan bilincini açıklamak gerektiğinde çaresiz kalırlar. Bunlardan biri olan Wilder Penfield, yıllarca süren çalışmalarından sonra ruhun varlığının inkar edilemeyecek bir gerçek olduğu sonucuna varmıştır. Penfield'ın sözleri şöyledir. Aklı sadece beyin fonksiyonu olarak yıllarca açıklamaya çalıştıktan sonra bir kişinin varlığımızın iki önemli unsurdan meydana geldiğini savunan fikri benimsemesinin daha mantıklı olduğu sonucuna vardım. Aklı, beynin içindeki sinirsel işlemler bazında açıklamanın imkansız olacağı kesin gözüktüğü için varlığımızın iki önemli unsuru, madde ve ruh açısından açıklanması gerektiğini anladım.
Bilim adamlarının ulaştığı bu gerçek, Allah'ın insanlara Kur'an'da 1400 yıl önce bildirdiği bir gerçeğin ifadesinden başka bir şey değildir. Allah insanı bedeniyle yarattığını ve sonra da ona ruh üflediğini şöyle haber vermiştir.
Ki o, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır. Sonra onun soyunu bir özden, basbayağı bir sudan yapmıştır. Sonra onu düzeltip biçime soktu ve ona ruhundan üfledi.